Ayrım 17.
Sayfa 154. Tüm bunlar lal rengi bir buğunun içinden geçerek kopuk diziler halinde gidip geliyordu. İş başındaki bu gölgelerin arasında kimileri sırtlarında fazladan küçük siyah bir nokta taşıyorlardı. Bunlar ek bir yük olarak çocuklarını sırtlayıp hurma dolusu çuvalları sürükleyerek taşımaya gelen analardı. Karıncaların bu kadarını yapıp yapamayacaklarını merak ediyordum doğrusu. Burada sanki hep pazar günüymüş gibi geliyor insana, öyle değil mi? Diye şakayla karışık üsteledi müdür. Şenlikli, aydınlık, dişiler hep çılçıplak. Dikkat ettiniz mi? Hem de bayağı hoş dişiler, değil mi? Paris'ten gelince insan bir tuhaf oluyor, değil mi? Bir de bizim halimize bakın. Hep beyaz çadır bezi giysiler içinde. Baksanıza, sanki plajdaymışız gibi. Böyle pek yakışıklı değil miyiz yani? Gören de kudas törenindeki yeni yetmeler sanır. Burası hep bayram yeri gibidir, inanın. Tam bir 15 Ağustos. 15 Ağustos Hristiyanlarda Meryem Ana'nın ruhunun göğe çıkışının kutlandığı dini bayram. Ve Sahra Çölü'ne kadar bu hep böyledir. Tabii ya. Sonra susuyor, iç çekiyor, homurdanıyor, bir iki kez daha hassiktir diye yineliyor, terini silip sohbeti sürdürüyordu. Şirket adına gideceğiniz yer tam ormanın göbeğindedir, nemlidir. Buradan 10 günlük mesafede. Önce denizden, sonra nehirden. Kıpkızıl bir nehir göreceksiniz. Öte tarafta da İspanyollar var. Bu acentede yerine geçeceğiniz kişi adi pisliğin tekidir. Bunu unutmayın. Aramızda kalsın, benden söylemesi. Bir türlü blançolarını yollamadı bu hayvan herif. Ne yapsak nafile. Ne kadar uyarı yollarsam yollayayım. İnsan başıboş kaldığında kısa sürede dürüstlükten eser kalmıyor. Öyle işte, görürsünüz. Sizi de göreceğiz. Hastayım diye haber yolluyor. Yok ya, hastaymış. Ne olmuş? Ben de hastayım. Ne demek yani hasta olmak? Hepimiz hastayız. Siz de hastalanacaksınız. Hem de bir iki demeden. Bu da mazeret mi yani? Hastalığından bize ne yahu? Şirket işleri önce gelir. Oraya varır varmaz envanterini çıkarmayı unutmayın sakın. Acentesinde 3 aylık erzak var. Aynı zamanda en az 1 yıllık mal. Yeter de artar bile. Yola sakın gece çıkmayın. Gözünüzü dört açın. Onun zencileri sizi denizden almaya yollayacağı zenciler sizi belki de suya atmaya kalkarlar. Eminim onları bu yönde terbiye etmiştir. Onlar da en az onun kadar namussuzdur. Bak bunu adım gibi biliyorum. Zencilere hakkınızda iki çift laf etmiştir mutlaka. Buralarda böyle şeyler adettendir. Siz de kinin alın yanınıza, kendinizinkini, size ait olanı yanınıza alın yola çıkmadan önce. Ondakine bir şeyler katmış bile olabilir. Müdür bana öğüt vermekten sıkılmış, beni başından savmak için ayaklanmıştı. Tepemizdeki saç çatı tüm ısıyı üzerimize öyle bir yansıtıyordu ki en az 2000 ton ağırlığındaymış izlenimini yaratıyordu. İkimiz birden sıcaktan bunalıp yüzümüzü ekşitiyorduk. İnsanı tezelden gebertirdi bu. Son olarak şöyle dedi. Yola çıkmanızdan önce bir daha görüşmemize gerek olduğunu sanmıyorum Bardemu. İnsan burada her şeyden sıkılıyor. Neyse. Belki yine de yola çıkmanızdan önce hangara gelip sizi bir teftiş ederim. Oraya vardığınızda size yazılı talimatları yollarız. Ayda bir posta uğrar. Posta buradan yola çıkar. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Ve kolonyal şapkasıyla ceketinin gölgesi arasında kayboldu. Arkadan boyun kaslarının kirişleri eğmeçli iki parmak gibi ensesine dayanmış, gayet belirgin bir biçimde seçilebiliyordu. Bir kez daha bana doğru döndü. Öteki soytarıyı da derhal buraya dönmesi gerektiğini bildirin lütfen. Ona söyleyecek bir çift sözüm olduğunu ekleyin. Yolda da oyalanmasın. Ah ulan kokuşmuş herif. Sakın ha yolda gebereyim demesin, yazık olur. Bayağı yazık olur. Ulan ne rezil bir herif bu. Mahiyetindeki zencilerden biri vaat edilen bu pek sevimli Biko Mimbo'yu gidinceye kadar kalacağım yere beni götürmek üzere elindeki koca fenerle bana yol gösteriyordu. Gün batımından sonra sanki herkesin gezintiye çıktığı ağaçlı yollarda ilerliyorduk. Yineleyen gong vuruşlarıyla çınlayan, hıçkırığa benzer dar aralıklı ve tutarsız şarkılarla beceriksizce kesiliveren gece her yeri kaplamıştı. Sıcak ülkelerin hep fazla hızlı çarpan, tamtam gibi kaba yürekli o kapkaranlık upuzun gecesi. Genç mihmandarım çıplak ayaklarına basarak kıvrak bir biçimde ilerliyordu. Korulukta Avrupalılar olmalıydı. Sesleri geliyordu o taraftan. Aylak aylak dolaşmakta olan beyaz adam sesleri. Ayırt etmesi gayet kolay, saldırgan, düzmece. Yarasalar durmadan uçuşarak ışığımızın yol boyu çektiği böcek sürülerinin arasına dalıp çıkıyorlardı. Hep birlikte çıkardıkları sağırlaştırıcı gümbürtüye bakılacak olursa ağaçların her bir yaprağının altında en az bir cırcır böceği gizleniyor olmalıydı. İki yolun kesiştiği noktada bir tümseyin yarı hizasında bir grup yerli asker yolumuzu kesti. Yere konmuş, geniş ve dalgalı bir Fransız bayrağıyla kaplı bir tabutun yanında tartışıyorlardı. Hastanede ölen ve tam olarak nereye defnedilmeleri gerektiğini bilmedikleri bir cesetti bu. Emirler muğlaktı. Bazıları onu aşağıdaki tarlalardan birine gömmek isterken, diğerleri yokuşun ta tepesindeki çitle çevrili bir sahaya götürmede ısrarcıydılar. Bir orta yol bulunmalıydı. Böylece bu meselede boyla bana da söz düştü. Sonunda taşıyıcılar yukarıdaki yerine aşağıdaki mezarda karar kıldılar. Yokuş inmenin cazibesi. Yolda bir de üç beyaz delikanlıyla karşılaştık. Avrupa'da pazar günleri rugby maçlarını kaçırmayanların cinsinden tutkulu, seyirciler saldırgan ve solgunca. Onlar da burada tıpkı benim gibi memur sıfatıyla. Pordürer şirketinin malıydılar ve gayet kibarca o inşaatı tamamlanmamış evin yolunu gösterdiler bana. Hani takılıp sökülebilir ve taşınabilir yatağımın şimdilik durduğu. Oraya gittik. Bu baraka bomboştu. Birkaç parça mutfak eşyasıyla yatak niyetine bana ayrılan şey dışında. Bu ipince ve titrek nesnenin üzerine uzanır uzanmaz dört bir taraftan fırlayan 20 yarasa bir yelpaze tufanını andıran hışırtılarla ürkek uyuklamamın tepesinde bir o yana bir bu yana pırlandılar. Küçük zenci mihmandarım bana mahrem hizmetlerini sunmak amacıyla geri döndü. Ancak o akşam pek havamda olmayışım karşısında hemencecik biraz da düş kırıklığını uğrayarak bana kız kardeşini sunmayı önerdi. Böyle bir gecenin içinde kız kardeşini nasıl bulabilirdi merak etmiştim doğrusu. Yanı başımızdaki köyün tamtamı ufacık parçalara ayrılmış sabur küplerini hoplatmaktaydı. Bu kadar gayretkeş sivrisinek zaman yitirmeksizin kalçalarımı ele geçirdiler ve buna karşın korkunç avlarını başlattıklarını varsaydığım zehirli yılanlarla akrepler yüzünden artık ayağımı yere basmaya cesaret edemiyordum. Fareden yana şanslıydı yılanlar. Kemirilebilir ne varsa kemirdiklerini duyuyordum farelerin. Duvarda, yerde, tepede titrek titrek duyuyordum seslerini. Ay nihayet doğabildi ve içerisi biraz olsun sükunete kavuştu. Anlaşıldı ki insan sömürgelerde pek de rahat edemiyormuş. Sonunda yine de ertesi günü getirebildik, yani o kalorifer kazanını. Avrupa'ya dönme konusunda olağanüstü bir arzu tüm benliğimi sarıyordu, ruhen ve bedenen. Siktir olup gitmek için tek eksiğim paraydı. Daha ne olsun? Öte yandan o pek de hoşça betimlenen Biko Mimbo'daki görev yerime gitmeden önce Foragona'da geçirmem gereken de topu topu bir hafta kalmıştı. Valinin konağından sonra Foragona'nın en büyük binası hastaneydi. Nereye gitsem karşıma çıkıyordu. Uzaktan asit fenik kokusu saçan koğuşlarından birine toslamadan kentte 10 adım atmam mümkün değildi. Ara sıra Pordür şirketinin Fransa'daki esirgeme kurumlarından topluca getirttiği anemik küçük meslektaşlarımın çalışmalarını yerinde gözlemlemek için yükleme rıhtımına kadar uzandığım oluyordu. Kargo gemilerini birbiri ardına durdurak bilmeden yükleyip boşaltma konusunda savaşçı bir telaşa kapılmış gibiydiler. Beklemedeki bir kargo gemisi o kadar pahalıya mal oluyor ki diye söylenip duruyorlardı içten bir hüzünle. Sanki para kendi ceplerinden çıkıyormuş gibi. Kendilerinden geçmişçesine zenci hamalların tepesine biniyorlardı. Çok gayretliydiler, orası kesin. Gayretli oldukları kadar da alçak, zalim. Lafın kısası, pırlanta gibi memurlar iyi seçilmiş, inanılmaz derecede bilinçsizce coşkulu. Annemin mutlaka sahip olmak isteyeceği türden hayırlı evlatlar. Patronlarına tapınan, anasının dizinin dibinden ayrılmayan, herkesin önünde gurur duyabilecek tarzda meşruluğundan kuşku duyulmayacak bir oğul. Tropikal Afrika'ya gelmişlerdi bu taslakçılar. Patronlara çuvallarını sunmaya, kanlarını, yaşamlarını, gençliklerini gündeliği 22 franklık kesintiler hariç kurbanlar olarak ama hallerinden memnundular. Yine de memnun. 10 milyonuncu sivrisineğin göz koyduğu kanlarının son al yuvarına kadar. Sömürge küçük memurları ya şişirir ya da zayıflatır. Ama yakalarını bırakmaz. Güneş altında gebermenin yalnızca iki yolu vardır. Yağlı yol ve sıska yol. O kadar. Bir tercih yapmak düşünülebilirdi ama yağ tulumuna dönmek ya da bir deri bir kemik gebermek bünye meselesiydi. Kızıl Yarın tepesinde hani o şeytani dört dönen zenci kadınıyla 10.000 kilo güneş taşıyan saç çatısının altındaki müdür de vadesinin dolmasından kurtulamayacaktı. O sıskalardandı. Sadece çırpınmakla yetiniyordu. İklime dirençliymiş gibi duruyordu. Görüntü. Aslında tüm diğerlerinden çok daha fazla aşınıyordu. 2 yılda köşeyi dönmek için dahiyana bir dolandırıcılık planı hazırladığı iddia ediliyordu. Ancak şirketi gece gündüz soysa bile o planını uygulayacak zamanı asla bulamayacaktı. Ondan önce 22 müdür denemişti bile kendi tıkır tıkır işleyen planlarıyla köşeyi dönmeyi. Ta oradan, çok daha yukarılardan, Paris'teki Monsi sokağından müdürü gözetleyen hissedarlar bunların hepsinden haberdardı ve epey eğleniyorlardı. Tüm bunlar bayağı çocukçaydı. Hissedarlar, o herkesten daha baskın haydutlar, onlar da gayet iyi biliyordu müdürlerinin frengili olduğunu. Tropikal bölgede dört döndüğünü hem de kulak zarlarını patlatacak kadar çok kininle bizmut ve tüm diş etlerini çürütecek kadar çok arsenik yuttuğunu. Şirketin genel muhasebesinde müdürün günleri sayılıydı. Üstelik kesilme sırasını bekleyen bir domuzunkiler gibi sayılıydı. Küçük meslektaşlarım aralarında fikir alışverişinde bulunmuyorlardı. Yalnızca basma kalıp sözler, sabitleşmiş dibi tutuncaya kadar ısıtılıp ısıtılıp öne sürülen düşünce kazıntıları türünden. Takma kafana diyorlardı. Canlarını okuyacağız. Acenta temsilcisi boynuzlunun teki. Zencileri tütün tabakaları gibi doğramaları ve benzeri. Akşam son angaryalardan sonra bir yardımcı idari memurla aperatif saatinde buluşuyorduk. Bay Tendoy'du adı. La Rochelle kökenliydi. Tüccarlarla takılmasının tek nedeni Tanderno için kendini aperatif ısmarlatmaktı. Ne yaparsın? İnsan düşmeye görsün. Hiç parası yoktu. Sömürge düzenindeki yeri mümkün olanın en aşağısıydı. Görevi ormanın ortasından geçen yolların yapımını yönetmekten ibaretti. Tabii bu işi paralı askerlerin sopasının tehdidiyle yerliler yapıyordu. Ancak beyazların hiçbiri asla Tanderno'nun yarattığı yeni yolları kullanmadığına göre ayrıca siyahiler de vergilerden kaçabilmek için mümkün olduğu kadar az göze batma amacıyla o yollar yerine ormandaki patikaları yerlediklerinden ve zaten aslında Tanderno yönetiminin yolları hiçbir yere çıkmadığı için o yollar kısa sürede, doğrusunu söylemek gerekirse bir ay içinde bitki örtüsü altında kayboluveriyorlardı. Geçen yıl 122 kilometresini yitirdim diye gönül rahatlığıyla belirtiyordu bize. Bu olağanüstü öncü, yollarından söz ederken ister inanın ister inanmayın. Orada geçirdiğim süre boyunca tek bir böbürlenişine tanık oldum Tanderno'nun. alçak gönüllü bir övüngenlik. O da Bregmanso'da gölgede 44 derece sıcaklıkta nezle olmasını başaran tek Avrupalı oluşuydu. Bu ilginç özellik onun içinde pek şaşırtıcıydı. Yine öküz gibi nezle oldum diye gururla ilan ediyordu aperatif sırasında. Benden başka kimse bunu beceremez. Vay be, bu tenderno gibisi de yok diye haykırırdı o zaman cılız çetemizin üyeleri. Hiç yoktan iyiydi. Bu tür bir tatmin. İş böbürlenmeye gelince herhangi bir şey bile hiç yoktan iyidir. Pordur şirketinin küçük memur grubunun bir diğer eğlencesi de ateşlenme yarışmaları düzenlenmekti. Çok zor bir iş değildi ama günlerce birbirimize meydan okurduk. Böylece de epey zaman öldürürdük. Ayla birlikte ateş de yükselince, ki neredeyse her gün olurdu bu, ölçerdik. Aa bak, benimki 39. Haydi canım dert etme, benimki ne zaman istesem 40'a çıkar. Bu sonuçlar zaten hep tas tamam doğru ve düzenliydi. Reflektörlü lambaların ışığında dereceler kıyaslanırdı. Galip gelen titreyerek zaferini kutlardı. O kadar terliyorum ki artık hiç işeyemiyorum diye saptardı her seferinde en süzülmüş olanımız. Sıska bir meslektaş. Ariyej bölgesinden bir ateşlilik şampiyonu bana açıkladığına göre buraya yeterince özgür olamadığı papaz okulundan kaçmak için gelmiş. Ancak zaman ilerliyordu ve bu arkadaşların hiçbiri bana Biko Mimbo'da yerini alacağım zatın tam olarak ne türden cins bir herif olduğunu söyleyemiyordu. Tuhaf bir adam diye uyarıyorlardı beni, o kadar. Sömürgeye geldiğinde diye akıl veriyordu bana yüksek ateşli, küçük ariyejli. Becerilerini daha baştan ortaya koymak gerek. Ya hep ya hiçtir. Müdürün gözünde ya pırlanta gibisindir ya da pisliğin teki. Ve dikkatini çekerim, notunu hemencecik verirler. Kendi açımdan notumu verdiklerinden pislik ötesi sınıfındakilerle aynı kefeye konmaktan korkuyordum ya da daha bile beteri. Dostlarım, bu genç köle tüccarları beni bu öyküde özel olarak anılmaya değer Porduro şirketinden bir başka meslektaşın ziyaretine götürdüler. Avrupalılar semtinin göbeğinde bir bayilik işletiyordu. Yorgunluktan küflenmiş, çökmüş, vıcık vıcık yağlı, 2 yıl boyunca dalgalı saçların altında aralıksız olarak pişmekten feci şekilde kurumuş olan gözleri yüzünden de her tür ışıktan sakınan biriydi. Dediğine göre sabah gözünü açması en az yarım saat sürüyormuş. Ardından da o gözlerle etrafı seçebilmesi için bir yarım saat daha gerekiyormuş. Tek bir ışık hüzmesi bile onu yaralamaya yetiyordu. Pek uyuz bir koca köstebek. Boğulmak ve acı çekmek onun adeta kendinden geçerek yaptığı işlerdi. Çalmak da öyle. Onu birden sağlıklı ve namuslu yapsanız bayağı afallardınız. Acenta temsilcisi müdüre yönelik nefreti bugün bile, aradan onca zaman geçtikten sonra, bir insanda gözlemleme fırsatını bulduğum en ateşli tutkulardan biriymiş gibi geliyor bana. Acılı haliyle ve her fırsatta müdüre yönelik şaşırtıcı bir hınçla sarsılıyor ve bir yandan tepeden tırnağa kaşınırken bir yandan da öfkeden kuduruyordu. Durmadan kendi ekseni etrafında kaşınıyordu. Çepeçevrede denebilirdi buna. Kuyruk sokumundan ense köküne kadar. Üst derisiyle birlikte alt derisinde kanlı tırnak izleri bırakarak tırmalarken bir yandan da müşterilerine, hemen hepsi zenci, kalabalık, aşağı yukarı üryan, hizmet etmekten de geri durmuyordu. O zaman boştaki eliyle telaşla esrarengiz dükkanının sağında solunda çeşitli zulalara dalıp çıkardı. Oralardan da hiç falso vermeden ustaca ve anında tavlamasını bilerek alıcıya gerekli olanları bulup çıkarıveriyordu. Leş kokulu dallar halinde tütün, ıslanmış kibritler, kepçeyle sardalya ve melas konserveleri, hileli kutularda aşırı alkollü biralar, ancak azgınca bir kaşınma nöbetine tutulduğunda da bunları aniden elinden atabilirdi, örneğin pantolonun derinliklerine dalması gerektiğinde. Bu durumda kolunu tümüyle pantolonun bir ucundan daldırır ve kısa sürede ne olur ne olmaz diye hep aralık duran fermuarından çekip çıkarırdı. Derisini kemiren bu hastalığa yerli bir at takmıştı. Koro koro. Bu Allah'ın cezası koro koro. Müdür olacak o pisliğin hala koro koro kapmayı başaramadığını düşündükçe çıldırıyorum diye cellallenirdi. Bu büsbütün canımı sıkıyor. Koro koroya yakalanmayacak bu adam. Hastalık kapamayacak kadar çürümüş. Bu pezevenk insan bile değil. Kendisi bulaşıcı bir hastalık. Bokun ta kendisi. Bu lafların üzerine herkes makaraları koyuveriyordu ve tabii gaza gelen zenci müşterilerdi. Bu arkadaşımız bizi biraz ürkütmüyor da değildi. Yine de bir dostu vardı. O da Pordür şirketi hesabına kamyon şoförlüğü yapan şu ufak, tık nefes, saçına ak düşmüş adamcağız. O bize hep buz getirirdi. Tabii araklama, limandaki gemilerden, şuradan buradan. Ağızlarının suyu akan siyahi müşterilerin ortasında tezgahın üzerinde şerefine kadeh kaldırırdık. Müşteriler biz beyazlara yanaşacak kadar uyanık olan yerlilerdi. Yani bir tür seçkin topluluk. Zencilerin ötekileri, yani o kadar yırtık olmayanlar, mesafeyi korumayı yeğliyorlardı. İçgüdü. Ancak en beceriklileri, en yılışıkları mağazada komi oluyorlardı. Zenci komiler mağazada diğer siyahları azgınca azarlamalarıyla kendilerini belli ediyorlardı. Koro korolu meslektaşımız ormandan torbalarla, nemli topaklarla getirilen kaçak kauçuk satın alıyordu. Brüt. Ona yarenlik etmekten asla sıkılmayan bizler de oradayken bir toplayıcı ailesi kapısının eşiğine kadar gelip dona kaldı. Çekingen çekingen. En önde baba, kırışık yüzlü, beline turuncu bir peştemal sarmış, uzun tehrası elinde. Girmeye cesaret edemiyordu vahşi adam. Oysa yerli komilerden biri onu içeriye davet etmekteydi. Gelsene gündüz feneri, gel lan buraya. Biz yok vahşi adam yemek. Sonunda bu hitap tarzı onu ikna etti. Hep birlikte dip tarafında koro korolu adamımızın bulunduğu kızgın izbeye daldılar. Bu siyah adam belli ki daha önce hiç mağaza görmemişti. Ola ki ne de bir beyaz adam. Karılarından biri gözlerini yere dikmiş peşinden geliyordu. Başının üstünde dengede bürüt, kauçuk dolu koskoca sepeti taşıyordu. Toplayıcı komiler içeriğini terazide tartmak amacıyla resen el koydular onun o sepetine. Vahşinin kafası almıyordu. Ne terazi işini ne de gerisini. Kadın hala başını kaldırmaya cesaret edemiyordu. Ailenin diğer zencileri gözlerini fal taşı gibi açmış, onları dışarıda bekliyorlardı. Çoluk çocuk dahil onlar da içeri alındılar, gösteriyi kaçırmasınlar diye. Ormandan kentteki beyazlara doğru böyle topluca ilk gelişleriydi. Tüm bu kauçuğu toplayabilmek için her biri epey uzun süre önceden işe koyulmuş olmalıydı. Tabii öyle olunca sonuç hepsini ilgilendiriyordu. Kauçuğun ağaç kütüklerine asılan maşraplara sızması epey uzun sürer. Çoğu kez bir bardağı 2 ayda bile tamamen doldurmanız olanaksızdır. Tartı işlemi tamamlanınca kaşınma üstadımız ağzı açık kalmış babayı tezgahın arka tarafına sürükledi ve kara kalemle hesabını çıkardı. Sonra avcunun içine birkaç parça gümüş para sıkıştırdı. Ardından da bas git dedi öylesine. Hesap tamam. İşi öyle bir ketenpereye getirmişti ki tüm küçük beyaz dostları kasıklarını tutarak gülüyorlardı.